Ayrım 13.
Suya sabuna dokunmadan yaşama özlemi. Kimse gündelik rahatlığını riske atmak istemiyor. İş, kariyer, anlaşılabilir şeyler. Bilemiyorum ama öyleyse gerçekte cesaretin C'sini bilmemesine rağmen neden herkes cesur olmak gerektiğini söylemek zorunda? Küçük kahramanlara inanıyoruz. Yine de ben az da olsa hepimizin biraz kahraman olduğunu düşünüyorum. Hayır, kahraman yoktur. Sence insanlar olmadıkları gibi mi davranıyorlar? Evet ama ben size böyle davranamam. 5 yıldan beri tanışıyor olmamıza rağmen Lara hala bana siz diye hitap ediyor. Başka türlü davranmayı başaramıyor. Bana davranamazsın ha, neden? Sizinle olan ilişkim farklı çünkü. Size her zaman gerçeği söylemeliyim. Ne hakkında? Ailem hakkında, her konuda, öyle değil mi? Siz herhangi bir gazeteci olsaydınız, evet evet her şey harika, mükemmel, çocukluğum şahaneydi demek kolay olurdu. Gülmeye başlıyorum. Hayır Lara, bunu yapmamalısın. Bu toplumda kendimi iyi hissetmiyorum. Bunun öncelikli nedeni toplumun ikiyüzlü olmasın diyorsun. Ben toplumu oluşturan en küçük adamdan yukarıya doğru en önemli kişiye kadar karşılaştıklarımdan bahsediyorum. İçlerinden gelmese de birbirlerinden nefret etseler de gülümsüyor onlar. İğrenç bulduğum gösteri dünyasına, evlerinde uzun uzun düşünüp tasalanan büyük düşünürlere kadar hepsi. Bundan nefret ediyorum. Bu serbest düşünürler sinirime dokunuyorlar. Onlara tahammül edemiyorum. Oysa şimdi sövdüklerine kucak açmak moda oldu. Büyük olasılıkla gösteri dünyası böyle. Beni rahatsız eden şeylerden biri de bu işte. Perde arkasında herkes birbirini kucaklıyor. Birlikte yemeğe gidiyor. Ben birine kızdıysam bir daha ömrüm boyunca konuşmam onunla. Gülüyor Lara. Bilirim, genellikle gerçekten sinirliyse gülmeye başlar. Öfke, kavga, tatsız gerçekleri söyler gibi yapmak da gösteridir. Lara, neden gazetelerde, televizyonda tatsız gerçeklerden bahsediliyor? Hep birilerinin işine yaradığı için söylenilen bu tatsız gerçeklerin ancak bir bölümü var. İşte buna tahammül edemiyorum. Belki de Tanrı'ya şükür ki hiç kimseye ihtiyacım olmadığı için. Şunu söyleyemem, bu insan için kötü konuşabilirim, diğer için konuşamam. Eğer biri hata yaptıysa hata yapmıştır, o kadar. Herkesin hayran olup, Tanrım ne cesaret, böylesine tehlikeli bir şey söylüyor, gerçekten çok güçlü diye düşündüğü insanların aslında patronuna yalakalık yapmakta olmasını bir türlü anlayamıyorum. Oysa bütün bu gücün ardında her zamanki maske var. Patronum ne diyecek? Tatsız gerçekler hep diğerleri için, patron için hoş olsun. Yeter. Her şey önceden hesaplanmış. Korkunç ve dayanılmaz olanı da bu. Beğendiğin kimse yok gibi. Ya da çok az. Doğru değil mi? Ben doğru olmadığını düşünüyorum. Takdir ettiğin kimseler de vardır. Yakınında olan birkaç kişi, yoksa genel mi soruyorsunuz? Genel de olabilir. Tabii oğlun hariç. Tam oğlum demek üzereydim. O sayılmaz, onu beğendiğim belli. İş çevrende, günlük hayatında falan. Az, çok az. Orianna Falaci. Orianna Falaci'yi tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum ama cesaretini takdir ediyorum. Anne ile çocuğu arasındaki ilişkinin senin için neyi ifade ettiğini bilmek isterim. Ortak yaşam. Şimdi benim için ortak yaşam, tam anlamıyla. Çünkü çok güç bir iş. Güç olan ne? Benim için çok güç bir iş. Çünkü çok yalnız bir kadınım. Yalnızım çünkü öyleyim. Sanırım doğuştan böyleyim. Büyük olasılıkla tüm yaşamım boyunca da yalnız kalacağım. Böyle yaratılmışım. Elimden bir şey gelmez. Bu yüzden oğlumdan kopabilmem güç. Bana pek güç gelse de başkalarını düşünmeliyim. Kendini özgürlük tanımayan bir anne olarak mı görüyorsun? Korkunç, korkunç. Benim için ilk travma onu anaokuluna göndermek oldu. Oyunları, küçük odası... Henüz 3,5 yaşında. Bu yaştaki çocukların anne babalarına bağımlı olma eğilimi normal. Daha sonra kopuyorlar. Sarsıcı bir kopuş. Her ikimiz için de. Bu yüzden oğlumu yavaş yavaş bağımsız bir birey olmaya alıştırmayı tercih ediyorum. Ama kolay olmuyor. Hem anne hem de baba olmam gerektiğinden katı olmayı ve aynı zamanda da şefkatli olmayı bilmem lazım. Katı olduğum zaman kızdığım için değil onun iyiliği için olduğunu, bazı kuralların onu sevdiğim için ya da başkalarına saygı gösterdiğim için konulduğunu anlamalı. 3,5 yaşındaki bir çocuğa bütün bunları anlatabilmek kolay değil. Deniyorum, sevimli ve tatlı anne olmak çok kolay. Peki tatlım, sana onu alırım, öbürünü de alırım falan. Evliliğin yürümemesinden de kaynaklanıyor bu güçlük değil mi? Sanmam, doğru adamı bulamamış olmamdan kaynaklanıyor. Boşanmış olmamdan değil, çünkü her ne olursa olsun hem anne hem de baba olacaktım yine de. Doğru insanı bulmuş olsan da mı? Hayır, doğru insanla böyle olmazdı. Öncekiyle birlikte olmaya devam etsem de hem anne hem de baba olacaktım. Tek bir farkla, o zaman iki çocuğum olacaktı, kocam ve oğlum. Evlilik hakkında olumsuz bir görüşün var, belki deneyimin yüzünden. Aptal ve biçare bir anlayış yüzünden evlenmek zorunda kaldım, o kadar. Tekrar evlenmeyi düşünmüyor musun? Asla. Evlilikte iyi gitmeyen ne var? Nikah töreninde çok heyecanlı olduğumu yazmışlardı. Aslında biraz gülmem geliyordu, biraz da sıkılıyordum, ne korkunç. Hiç heyecanlanmamıştım, gereksiz bir oyun oynamak zorunda kalmıştım. Ama bu sadece dıştan görünüşü. Ya çocuklar, çocukların zor durumda kalacağını hiç düşündün mü? Oğlum için daha zor, okula gittiğinde babasız, çünkü boşanmayı istedim. Şimdi Roma'da, babalar çocuklarını almaya geliyorlar. Babalar günü oluyor, babaları için hediyeler hazırlıyorlar. Oğlum bu eksikliği hissediyor. Bu konudan bahsediyor mu sana? Hayır asla, benim bahsetmemi de istemiyor. Konuşursam beni tekmeliyor. Her şeye rağmen babasını aramasını istiyorum. Ama Junior babasından bahsetmemi istemiyor. Juju oyuncak otomobiliyle odaya giriyor. Konuyu ara veriyoruz. Artık Juju bana gülümsemeye karar verdi. Hatta onu okşamama bile izin veriyor. Ne olduğunu anlayamadığım bir pastadan söz ediyor ve yine koşarak odadan çıkıyor. Ya seks? Seks mi? Unuttuk gittik. Ne yazık, harika bir icattı. İyi miydi yoksa kötü mü? Kötü bir yardımcı olamaz mı? Her zaman için iyiydi. Çünkü kendimizi daha iyi tanımaya yarıyor seks. Güzel bir tanıma şekli mi? Öyle olsa gerek. Bağlardan korkuyorsun. Oysa seks de güçlü bir bağ. Evet, aşktan çok daha güçlü. Aşkta hep karşımdakini düşünürüm. Sekste ise insan daha egoist oluyor. Ama kendini tanıma ve anlamaya çalışan sağlıklı bir egoizm bu. Aşkta sadece karşındakini anlamaya, karşındakini sevmeye, her şeyi ona vermeye çalışılır. Ben de hep böyle oldu. Böyle olunca insan kendini mahvediyor. Her birey kendi kimliğini korumalı. Aşkın doyma noktası kendini yok saymak. Bu beni ürkütüyor. Doğru değil bu. Genelde kendimizi derinlemesine tanımamak için ve dolayısıyla kendimizi sevmemek için bir paravan aşk. Kendimizi tamamıyla başkasına bıraktığımızda biz yok oluyoruz. Hepsi bu. İşte bu kendi kimliğimizin yok edilmesini anlayamıyorum. Yanlış olduğunu bilsem de sadece oğlum için yapabilirim bunu. Çünkü hem anneye hem de çocuğa zarar verebilir. Psikanalist olmak istiyordun. Hala bu işlerle uğraştığını biliyorum ama... Eğer diğer insanlar seni ilgilendirmiyorsa, hayır bu doğru değil. Sorun şu ki beni çok ilgilendiriyorlar. Kendimi daha iyi tanımak için psikanaliz yapıyorum. Anlamam yardım etmemi sağlayacak. Herhangi bir şekilde insanlara yardım etme isteğimi doyurmalıyım. Ben tıpkı büyük bir kap gibiyim. Gülümsüyorlara. Böyle gülümsediğinde sanki içine bakıyor ve kendinle tatlı tatlı dalga geçiyor. Gençlere yardım edilebileceğine inanıyor musun? Yardım edilmeli, anlayış göstererek. Yeter ki bu anlayış her şeyi vermenin başka şekli olmasın. Anlayış ama özgürlüklerin sınırlarını ve uyulması gereken kuralların olduğunu anlamalarını sağlamak gerekli. Gençlerin neye ihtiyacı var sence? Değerlere. Artık değerleri kalmadı ve kısaca eğitime ihtiyaçları var. Ufak şeylere en azından bu konuda çok katıyım. Gerçekten çok katı. Başkalarına ve kendimize karşı uyulması gereken kurallar var. Yalnızken, oğlun anaokulundayken yemek için masa hazırlıyor musun? Neredeyse hiç. Çünkü yemiyorum. Ama yiyecek olsam, yalnız kendim için de olsa hazırlarım. Çok titizimdir. Kendime karşı ciddi bir disiplinim var. Tahmin ediyordum. Hakkında düşünülenin tam tersi. Bu disiplin, bu küçük kurallara karşı saygı ne işe yarıyor? Mükemmeliyetçiyim. Geç kalan biri beni hemen krize sokar. Emin olduğun neyin var? İyi işleyen bir beynim. Oğluma duyduğum sevgi, bazılarına duyduğum takdir, emin olduğum şeyler. Hepsi bu. Bana yetiyor. Yetinmek lazım. Fakat yetinmek sözü beni rahatsız ediyor. Hangi sözcüğü kullanırdın? Mutluluk. Ben mutluyum. Öyle mi? Öyleyse nedir bu sözünü ettiğin mutluluk? Yalnızlık hissetmemek. Ben yalnızlık hissetmiyorum. Yalnızlığı seviyorum. Yapacak bir sürü işim var. Yerleri silmek de beni eğlendiriyor. Zamanım hep dolu. Okuyabilir, yazabilir, resim yapabilir, örgü örebilirim. Kendimle kaldığımda sıkılmıyorum. Başkalarıyla olduğumda sıkılabilirim yalnızca. Hem de çok. Senin yaşındaki gençler yanlarında biri olmadığında sıkılıyorlar sanki. Çünkü kendileriyle barışık değiller. Kendilerini yeterince tanımıyorlar. Belki de okumuyorlar. Yalnızlık rahat değil ama. Hayır, rahat değil. İnsan kendini kötü hissedebilir. İçimizi araştırmaya alışmak, yüzeyde kalmamak, hayır başka bir şeyler olmalı diyebilmek zordur. Ben hayatta karşılaştığı bütün hayal kırıklıklarına rağmen ümidini kaybetmeyen bir insanım. İnsanların iyiliğine inanmaya devam ediyorum. Her gün bir haksızlığa uğruyorum. Ama acı çeksem de böyle olmaktan hoşnutum. Katı, sert olmak bana daha çok acı verirdi. Senin gibi gençlere ne yapmak isterdin? Bazen sadece 25 yaşında bir genç hanımla konuştuğumu unutuyordum. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştığım arkadaşlarım dışında tavsiye ve yardım isteyen mektuplar alıyorum. Genelde benden daha büyük hanımlar yazıyor. 25 yaşından 50 yaşına kadar. Hepsini cevaplandırıyorum. Yardım etmeye, tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum. Tıpkı bilge bir kuyu gibi. Gerçekte Tanrı'ya şükür öyle değilim. Daha önce de söylemiştim. Büyük bir kap gibiyim. Dinlemesini biliyorum. Bir bilgeden başka her şeyim. Söylemeyi ve yapmayı doğru bulduğum şeyleri söyledim ve yaptım. Eğer yaklaşma, tehlikeli deseler de bunu yapmam gerekiyorsa yaparım. Hiç kimseye aldırmam. Eminim ki faşizm döneminde yaşamış olsaydım anında ölmüştüm. Günümüzde her düşündüğünü söylemek pek yerinde bir davranış değil. Dışlanma riski var. Politikada bile iyimserlik moda. Politik bir konum hiç olmadı. Sağcı, solcu ya da merkezde olduğumu söylediler. Sadece idealler için taraf tuttum. Ve hep ideallerce aldatıldım. Sadece onlar tarafından. İyimserlik havası görmüyorum çevremde. Belki İtalyan halkına çok güvenmediğimden olsa gerek. Bir şeyler alınabilecek kimseye veriliyor. Çıkarcılığa alıştık. Bugün bütün partilerden bağımsız bir parti dışında hiçbir parti listesine girmem. Yani Berlusconi'nin partisinden değilim. Günümüzde Berlusconi'ye karşı olduğunu söylemek moda. Ama mucizeye inandığımız dönemlerde onun tarafından olmadığımızı söylemek kolay değil. Eğer Di Pietro bir politikacı olarak kabul edilirse işte takdir ettiğim tek politikacı odur. Ama yine de oyumu onun için kullanamam. Çünkü benim bağımsız parti anlayışıma ters düşer. Her şeye rağmen bir umudun var. Tanrı hakkında bir kitap yazmakta olduğunu biliyorum. Böyle bir konuda yazmaya iten seni nedir? Tanrı'yı çok sevmem diyebilirim. Onun içinde bir parça olarak görüyorum kendimi. Tanrı ile çok iyi bir ilişkim var. Harika. Birbirimize sen diye hitap ediyoruz gerçekten. Hangi Tanrı'yla? Benim Tanrım'la. Peki bu senin Tanrın nasıl biri? Çok sabırlı bir Tanrı. Çok umutsuz dönemlerimde bana yardım etti. Sicilya'da çok kolay bir hayatım olduğu söylenemez. Çok üzücü şeyler yaşadım. Sanırım Tanrı'nın bir gözü üzerimdeydi. Hatta iki gözü birden. Dediğim gibi Tanrı bana karşı çok sabırlı davrandı. Emirler veren bir Tanrı mı? Hayır. Sen Tanrı'nın 10 emrini hatırlıyor musun? Lara yüksek sesle söylemeye başladı. Benden başka Tanrın yoktur. Yortuları kutlaman, kimseyi öldürmemen, başkasının kadınına göz dikmemen, anne ve babanı onurlandırman gerektiğini unutma. Durdu. Evlatlarını onurlandırman gerektiğini unutma da olmalı. Ben hala bir evladım. Bu 10 emir arasında Lara içinde bir tane olmalı. 2 tane, öldürme ve çalma. Hayır, 3 tane. Yalan söyleme. Bugün hayattan ne isterdin? Tek bir istek, tek bir sözcükle. Her zaman oğlumla birlikte olmak. Ya geleceğin Lara? Lara'nın geleceğini nasıl görüyorsun? Güzel. Çok güzel. Kitabın sonu. 6 Ağustos 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr